Ayrım 18. Kafamda bir tuhaflık. Orhan Pamuk. Süleyman. Aslında Melut'un kaba taşlı rüzgar altında kös kös müşteri bekleyişine tanık olup onu hiç üzmek istemezdim. Taksim trafiğinde park edemeyeceğim için kamyoneti ara sokağa çektim ve uzaktan pilav arabasını iterek Melut'un ağır ağır yokuşu çıkışını ya da çıkamayışını kederle seyrettim. Tarla başında mahallede biraz gezindim. 1980'de askeri darbeden sonra belediye başkanı olan paşamızın kafası attı ve marangozhaneleri ve kaportacıları şehir dışına sürdü. Beyoğlu lokantalarında bulaşıkçılık yapanların kaldığı bekar evlerini de mikrop yuvaları diye kapattı. Bu sokaklar da böylece boşaldı. O zaman vurallar buralarda ucuza kapatılacak, ileride inşaatlar yapılacak yerler aramışlardı ama evlerin tapusu 1964'te bir gecede Atina'ya yollanan Rumlarda olduğu için vazgeçmişlerdi. Buranın mafyası Duttepe'nin haydutlarından daha güçlü ve acımasızdır. 5 yılda yersiz yurtsuz gariban takımı doldurmuş buraları. Anadolu'dan İstanbul'a gelen yoksul kalabalık. Kürtler, Çingeneler, göçmenler öyle bir yerleşmişti ki sokaklar bizim Duttepe'nin 15 yıl önceki halinden daha da beter olmuş. Artık buraları iyice temizlemek için bir askeri darbe daha lazım. Evde Raiha'yı, hediyeyi, oyuncak bebek verdim. Tek oda o kadar karışıktı ki başım döndü. Çocuk bezleri, tabaklar, oturaklar, çamaşırlar, nohut çuvalları, şeker paketleri, aygaz ocağı, mama kutuları, çamaşır suyu şişeleri, kapkacak, süt şişeleri, plastik bidonlar, yataklar, yorganlar öyle iç içe geçmişlerdi ki hepsi sanki çamaşır makinesinde dönen şeyler gibi tek renk olmuşlardı. Melut'cum, Vediha yengem anlatıyordu da inanmıyordum ama şimdi kendi gözlerimle gördüm. Sizin yengeyle çocuklarla şu güzel aile saadetiniz var ya, beni en mutlu eden şey bugün budur. Vediha anlatınca niye inanmıyordun diye sordu Mevlüt. Bu aile mutluluğunuzu görünce ben de bir an önce evleneyim diyorum. Niye inanmıyordun Süleyman? Rayha çay verdi. Süleyman abi, sana kız beğendirmek de zormuş yani diye laf sokuştu. Otursana şöyle. Asıl kızlar beni bir türlü beğenmiyor dedim ve oturmadım. Vediha ablam, bütün o güzel kızlar Süleyman'a aşık ama Süleyman hiçbirini beğenmiyor diyor. Vediha da maşallah bir yardım ediyor. Sonra da hep böyle anlatıyor mu? Hangisiymiş bana aşık olan güzel kız? Vediha ablam çok iyi niyetli. Biliyorum da o kız bize göre değildi be. Fenerbahçeliydi o, diyiverdim birden. Kendim de hazır cevaplığıma şaşarak onlarla birlikte güldüm. Peki bir de uzun boylu varmış. Sen de her şeyi maşallah biliyorsun. Çok moderndi o Raiha. Bize göre değildi. Süleyman abi, sen beğendiğin düzgün güzel bir kızla başı açıksa evlenmez misin? Mevlüt odanın öbür ucundan seslendi. Raiha, nereden çıkarıyorsun sen şimdi bunları? Bozanın kıvamına bakıyordu. Televizyondan mı? Raiha, şimdi beni burnu havada kız beğenmez durumuna sokma sakın. Kastamonulu Kasım'ın gündelikçi kızına neredeyse evet diyordum. Raiha kaşlarını çattı. Ben de yapabilirim gündelikçilik dedi gururla. İnsan namusuyla çalışıyorsa bu günah mıdır? Bakalım ben izin veriyor muyum dedi Mevlüt. Aslında ben evde hem gündelikçi hem hizmetçi hem 3 tekerlekli lokantanın aşçısı hem de bozacının mutfağı olarak çalışıyorum dedi Raiha gülümseyerek. Mevlüt'e döndü. Ver bakalım bana noter huzurunda bir kağıt yoksa grev yaparım. Kanunda yeri var. Kanun desene yazar, demesene yazar. Benim evin içine devlet karışamaz diye efelendi Mevlüt. Maşallah Raiha, sen bu kadar şeyi biliyorsan benim merak ettiğimi de bilirsin dedim dikkatle. Süleyman abi, Samiha'nın kaçtığı yerden de kiminle kaçtığından da haberimiz yok bizim. Boşuna ağzımı arama. Ayrıca Korkut abi zavallı babacığıma o kadar haberdardır diye kötü davranmış. Hadi Mevlüt, senle köşedeki çardak meyhanesinde biraz oturalım da konuşalım dedi Süleyman. Ama sakın Mevlüt çok içmesin tamam mı dedi Raiha. Bir kadehten sonra her şeyi söyler o, benim gibi değildir. Ben ne kadar içeceğimi çok iyi bilirim dedi Mevlüt. Karısının Süleyman'la fazla senli benli olup alttan almasından ve başını doğru düzgün örtmemesinden rahatsız olmuştu. Belli ki Raiha Duttepe'ye kendisine söylediğinden çok daha fazla gidiyor, oradaki mutlu hayatla içli dışlı oluyordu. Bu akşam nohut ıslatma dedi kapıdan çıkarken Mevlüt otoriter bir havayla. Sabah verdiğim pilav zaten olduğu gibi geri gelmiş dedi Raiha inatla. Dışarıda Süleyman kamyonetini park ettiği yeri önce bulamadı. İlk adım sonra kamyonetini görünce yüzü ışıdı. Buraya park etme, çocuklar aynasını çalarlar dedi Mevlüt. Ford işaretini sökerler. Yukarıdaki yedek parçalara satıyorlar. Boyunlarına süs diye asıyorlar. Mercedes olsaydı hiç kaçırmaz işaretini yürütürlerdi. Bu mahalle tarihinde Mercedes girmemiştir herhalde. Sen bu mahalleyi fazla küçümseme. Eskiden en akıllı, en zanaatkar Rumlar, Süryaniler yaşarmış burada. İstanbul'u yaşatan esnafıdır. Eski bir Rum lokantası olan Çardak Meyhanesi, Beyoğlu'na doğru 3 sokak yukarıdaydı ama Mevlüt'le Raiha burada bir kere bile oturup yemek yememişlerdi. Vakit erken olduğu için lokanta boştu. Bir masaya oturdular. Süleyman birer duble rakı Mevlüt'e sormamıştı bile ve meze, beyaz peynir, midye tava istedi ve konuya doğrudan girdi. Babalarımızın mal mülk kavgalarını unutalım artık. Korkut abimin de selamını getirdim. Seninle ciddi iş konuşmak istiyoruz. İş ne? Süleyman cevap verme yerine rakı bardağını şerefe diye kaldırdı. Mevlüt de aynı şeyi yaptı ama bir yudum alıp bardağı masaya geri bıraktı. Ne o, içmiyor musun? Müşterinin karşısına sarhoş çıkılmaz. Benim boza müşterilerim birazdan beni beklemeye başlar. Bir de bana güvenmiyorsun. İçersen ağzından laf alacağımı sanıyorsun, öyle değil mi dedi Süleyman. Bak, ben senin büyük sırrını hiç kimseye verdim mi? Mevlüt'ün kalbi küt küt attı. Neymiş benim büyük sırrım? Mevlütçüm, bana o kadar güveniyorsun ki sen bu konuyu unutmuşsun bile. İnan ben de unuttum. Kimseye de anlatmadım. Ama bana güven diye başka bazı şeyleri hatırlatayım sana. Korkut'un düğününde sen aşık olunca ben sana akıl verip yardım ettim mi, etmedim mi? Ettin tabii. Kızı kaçırman için de ta İstanbul'dan Akşehir'e kamyonetimle geldim, değil mi? Allah razı olsun Süleyman, sayende çok mutluyum şimdi. Mutlu musun gerçekten? Bazen insan şuna niyet eder ama şu değil de bu olur. Yine de mutluyum der insan. Mutlu olmayan kişi niye mutluyum desin ki? Utandığı için, bunu kabul etmek onu daha da mutsuz edeceği için. Ama bunlar senin için geçerli olmaz. Sen hayatından çok memnunsun Raiha'yla. Ama şimdi de sen benim mutluluğum için yardım edeceksin. Aynı şekilde yardım edeceğim. Samiha nerede? Sence döner mi bana? Doğru söyle Mevlüt. Çıkar o kuzu aklından dedi Mevlüt bir sessizlikten sonra. Çıkar deyince bir şey insanın kafasından çıkıyor mu? Tam tersi, daha da yapışıyor. Abimle sen ablalarıyla evlendiniz derdiniz yok. Ben üçüncü kız kardeşi tavlayamadım. Çünkü şimdi unutayım dedikçe Samiha'yı daha da çok düşünüyorum. Gözleri, hali, tavrı, güzelliği hiç çıkmıyor aklımdan. Ne yapayım? Bir de beni aşağılayan bir insandan başka hiçbir şey yok aslında. Hangi insandan? Benim Samiha'mı benden kaçıran orospu çocuğundan. Kim o? Doğruyu söyle bana Mevlüt. Ben o heriften intikamımı alacağım. Süleyman barış yapar gibi bir hareketle rakı bardağını kaldırdığı için Mevlüt ister istemez rakı bardağının sonuna kadar dikti. Oh be, dünya varmış dedi Süleyman. Öyle değil mi? Bu akşam işe çıkmasan vallahi içerdim dedi Mevlüt. Mevlüt, bana yıllarca milliyetçi, faşo filan dedin ama bak, asıl günah korkusuyla rakıdan korkan sensin. Ne oldu o seni şaraba alıştıran komünist arkadaşın? Neydi o Kürt'ün adı? Süleyman, bırak bu eski hikayeleri. Bizim yeni işi anlat bana. Sen nasıl bir işte çalışmak isterdin? İşmiş yok değil mi? Buraya Samiha'yı kim kaçırdı diye ağız aramaya geldin. Arçelik'in triportörleri, üç tekerlekli motosikletleri var ya, sen pilav işini onunla yapmalısın dedi Süleyman duygusuzlukla. Onları aylık taksitlerle satıyorlar. Mevlüt, sermayen olsa nerede? Ne dükkanı açardın? Mevlüt bu soruyu ciddiye almaması gerektiğini biliyordu ama kendini tutamadı. Beyoğlu'nda boza dükkanı açardım. Bozaya o kadar merak var mı bakalım? İyi yapılır, sunulursa bozayı bir içenin bir daha içeceğini biliyorum dedi Mevlüt hevesle. Sana bir kapitalist olarak söyleyeyim, bozanın büyük geleceği var. Bu kapitalist akılları yoldaş Ferhat mı veriyor sana? Bugün bozanın az içilmesi yarın içilmeyeceği anlamına gelmiyor. Hindistan'a giden iki ayakkabıcı kapitalizmin tarihi hikayesini işittin mi? Biri burada millet yalın ayak, bunlar ayakkabı almaz hiç demiş ve geri dönmüş. Orada kapitalist yok muymuş? Öteki burada yarım milyar çıplak ayaklı adam yani büyük pazar var demiş ve sebat etmiş ve Hindistan'a ayakkabı satıp zengin olmuş. Nitekim ben sabahları nohutlu pilavda kaybettiğimi akşamları Bozo'da fazlasıyla geri alıyorum. Sen iyi bir kapitalist olmuşsun dedi Süleyman. Ama Boza Osmanlı zamanında alkolün işini gördüğü için çok içiliyormuş. Hatırlatayım. Hintlinin olmayan ayakkabısı değil Boza. Boza'da alkol yok diye kendimizi kandırmaya gerek de yok artık. Alkol zaten serbest. Yok, Boza içmek kesinlikle kendini kandırmak değil. Herkes çok seviyor dedi Melut heyecanlanarak. Modern, temiz bir dükkanda satarsan, abin ne iş teklif ediyor? Korkut eski ülkücü arkadaşlarıyla mı çalışsın? ANAP'ta mı aday olsun çıkaramıyor dedi Süleyman. Sen demin bana niye Sami Yahya'yı çıkar aklından dedin onu söyle. Kaçmış işte birine diye mırıldandı Mevlüt. Aşk acısı büyük acı diye ekledi içtenlikle. Sen yardım etmiyorsun ama bana yardım eden var. Sen şuna bak asıl. Süleyman ceketinin cebinden hamurlaşmış eski bir siyah beyaz fotoğraf çıkarıp Mevlüt'e verdi. Fotoğrafta bir mikrofonun önünde şarkı söyleyen, gözlerinin çevresi karanlık, aşırı boyalı ve hayat yorgunu bir kadın vardı. Kapalı giyinmişti, güzel değildi. Süleyman, bu hanım bizden en az 10 yaş büyük. Hayır, bizden yalnızca 3-4 yaş büyük. Tanısan aslında 25'likten fazla göstermez. Çok iyi, anlayışlı bir insandır. Haftada 2-3 kere görüyorum. Raiha'ya, Vediha'ya söylemezsin tabii. Korkut'un kulağına da tabii hiç gitmesin. Sırdaşız biz seninle pek çok konuda değil mi? Sen uygun bir kızla evlenmek istemiyor muydun? Vediha ile evlenecek düzgün bir kız aramıyor musunuz? Bu şarkıcı ne şimdi? Daha bekarım, evlenemedik. Sen de kıskanma ama. Ne kıskanacağım dedi Mevlüt ayağa kalktı. Benim boza vaktim geldi. Korkut'la iş kuramayacaklarını, Süleyman'ın Raiha'nın tahmin ettiği gibi Samiha konusunda ağzını aramak için geldiğini anlamıştı artık. Hadi otur. Hiç olmazsa bir iki dakika daha. Sence bu akşam kaç bardak satacaksın? Yarıya kadar dolu iki güğümle çıkacağım bu akşam. Hepsini satacağımdan eminim. O zaman bütün bir güğüm bozayı parasını verip satın alıyorum. Kaç bardak ediyor? Tabii biraz indirim yapacaksın. Ne diye alıyorsun? Benimle otur, arkadaşlık et. Sokaklarda üşüme diye parasını veriyorum. Benim senin sadakana ihtiyacım yok. Ama benim senin arkadaşlığına ihtiyacım var. O zaman bir güğümün parasının üçte birini verirsin deyip oturdu Mevlüt. Kar almam senden. Maliyeti de budur. Raiha'yı da seninle oturup içtiğimi söylemezsin. Bozayı ne yapacaksın? Ne mi yapacağım dedi Süleyman düşünerek. Ne bileyim veririm birine ya da dökeceğim işte. Nereye? Nereye mi? Benim değil mi kardeşim? Kenef'in deliğine. Yazıklar olsun Süleyman. Ne var? Sen kapitalist değil misin? Ben de paranı veriyorum. Şu İstanbul'da kazandığın bütün para haram olsun sana bir Süleyman. Sanki boza kutsal bir şey. Evet, boza kutsal bir şey. Siktir ulan. Boza Müslüman'ın alkol içmesi için bulunmuş. Kılıfına uydurulmuş, alkollü bir içecek. Herkesin bildiği gibi. Hayır, dedi Mevlüt kalbi hızlanırken. Bozada alkol yoktur. Yüzünde çok özel bir soğukkanlı ifade belirdiğini hissedip rahatladı. Dalga mı geçiyorsun? Boza sattığı 16 yılda bu yalanı iki tür insana söylemişti Mevlüt. 1. Hem boza içmek hem de günah işlemediğine inanmak isteyen muhafazakarlara, bunların zeki olanları aslında bozanın alkollü olduğunu bilir ama Mevlüt'ün sattığı şey tıpkı şekersiz Coca-Cola gibi özel bir icatmış ve alkollüyse günahı yalancı Mevlüt'e yazılacakmış gibi davranırlardı. 2. Hem boza içmek hem de aptal köylü satıcıyı aydınlatmak isteyen laik ve batılılaşmışlara, bunların zeki olanları aslında Mevlüt'ün Boza'nın alkollü olduğunu bildiğini bilir ama para kazanmak için yalan söyleyen dindar ve kurnaz köylüyü mahcup etmek isterlerdi. Yo, dalga filan geçmiyorum, boza kutsaldır dedi Mevlüt. Ben Müslümanım dedi Süleyman, kutsal benim dinime uygun olmalı. Yalnızca İslami olan değil, ecdadımızdan kalma eski şeyler de kutsaldır dedi Mevlüt. Bazı geceler yarı karanlıkta, boş bir sokakta taşları yosun tutmuş eski bir duvarla karşılaşıyorum. İçimi bir iyilik, mutluluk kaplıyor. Mezarlığa giriyorum, mezar taşları üzerindeki eski Arap harflerini okuyamıyorum ama dua etmiş gibi iyi hissediyorum kendimi. Hadi ya Mevlüt, mezarlıktaki köpeklerden korkuyorsundur sen. Ben köpek çetelerinden korkmam. Onlar benim kim olduğumu bilir. Boza alkollü diyenlere rahmetli babam ne derdi? Ne derdi? Mevlüt özenle babasını taklit etti. Alkollü olsaydı satmazdım beyefendi, derdi babam. Onlar alkollü olduğunu bilmezlerdi, dedi Süleyman. Hem boza zemzem suyu gibi mübarekse, millet bardak bardak içer, sen de bugün zengin olurdun. Kutsal olması için herkesin içmesi gerekmez. Pek az kişi aslında Kur'an-ı Kerim'i okuyor ama koca İstanbul'da yine her zaman okuyan bir kişi vardır ve milyonlarca kişi de onun okuduğunu hayal ederek iyi hisseder kendini. İnsanların bozanın ecdadın içkisi olduğunu anlamaları yeter. Bozacının sesi onlara bunu hatırlatır ve kendilerini iyi hissederler. Niye iyi hissederler? Bilmiyorum, dedi Mevlüt. Ama şükürler olsun ki bozayı bu sayede içiyorlar. Maşallah, sen de demek bir bayrak gibisin Mevlüt. Evet öyle, dedi Mevlüt gururla. Ama en sonunda bozanı maliyetine bana satmaya razısın. Kefene dökülmesine itiraz ediyorsun yalnızca. Haklısın, israf dinimizde günahtır. Fakir fukaraya dağıtırız ama millet alkollü haram suyu içer mi bilmem. Yıllarca bana milliyetçilik öğretip faş olup tasladıktan sonra bozaya hakaret edeceksen yanlış yoldasın Süleyman. Evet, zengin oldun mu yanlış yoldasın derler hemen kıskançlar. Yok, seni kıskanmıyorum. Senin düpedüz yanlış kadınlasın Süleyman. Sen kadının hangisi doğru, hangisi yanlış olur ya da ne olsa fark etmez çok iyi bilirsin. Ben evlendim, hamdolsun çok mutluyum, dedi Mevlüt kalkarken. Sen de düzgün bir kız bul, evlen bir an önce. Hadi iyi akşamlar. Samiha'yı kaçıran alçağı gebertmeden ben evlenmem, diye arkasından seslendi Süleyman. Sen söyle bunu o Kürde. Mevlüt eve uykuda gezer gibi yürüdü. Raiha boza güğümlerini aşağıya indirmişti. Sırığını alıp güğümleri bağlayıp sokaklara çıkabilirdi ama yukarı eve çıktı. Raiha Fevziye'yi emziriyordu. Seni içirdi mi, dedi çocuğu ürkütmemek için fısıldayarak. Mevlüt rakının gücünü kafasında hissediyordu. Hiç içmedim. Samiha'nın kime nereye kaçtığını sordu durdu. Kürt dediği kim? Sen ne dedin? Ne diyeyim, hiçbir şey bilmiyorum ki. Samiha Ferhat'a kaçtı, dedi Raiha. Ne? Niye benden sakladın? Süleyman delirmiş, dedi Raiha. Duttepe'de evde söylediklerini işitsen, Samiha'yı kaçıran kim bulursa öldürecek. Yok yahu, konuşur o yalnızca, dedi Mevlüt. Kimseyi öldüremez palavracı Süleyman. Senin telaşın öfken neye? Ne telaşım var ne de öfkem, diye bağırdı Mevlüt. Kapıyı vurup çıktı. Arkasından bebeğin ağladığını işitti. Mevlüt az önce öğrendiğini hazmedebilmek için karanlık sokaklarda gecelerce yürümesi gerektiğinin çok iyi farkındaydı. O gece oralarda bir müşterisi olmamasına rağmen Feriköy'ün arka sokaklarından Kasımpaşa'ya kadar yürüdü. Bir ara yolunu kaybetti, yokuşlardan indi, iki ahşap ev arasında küçük bir mezarlık çıktı karşısına. Taşlar arasında oturup sigara içti. Ta Osmanlı zamanından kalma, kocaman sarıklı bir mezar taşı içini huşu ile doldurdu. Samiha ile Ferhat'ı unutmalıydı. Haberi dert etmeyeceğine o akşam uzun uzun yürürken kendini inandırdı. Zaten eve dönüp Raiha'ya sarılıp uyursa hayattaki bütün dertlerini unutuyordu. Dünyada dert ettiği şeyler de kendi kafasının bir tuhaflığından ibaretti. Mezarlıktaki köpekler de Mevlüt'e dostça davranmışlardı işte. 9. Gazi Mahallesi. Burada saklanacağız. Samiha. Evet, Ferhat'a kaçtığım doğru. Yerimizi belli etmemek için 2 yıl oldu susuyorum. Aslında anlatacak çok şeyim var. Süleyman çok aşıktı bana. Pek çok erkek için aşk aptallaşma demek, doğru. Özellikle kaçmamdan önceki günlerde Süleyman öyle tuhaflaşmıştı ki benimle konuşurken heyecandan ağzı kururdu. Ama o kadar istemesine rağmen beni mutlu edecek tatlı sözleri de söyleyemezdi bir türlü. Bir haydutun küçük erkek kardeşine yapacağı eşek şakalarını yapar, benimle gezmeyi sevmesine rağmen her kamyonete binişimizde aman bizi görmesinler, çok benzin gitti gibi laflar ederdi. Ondan aldığım hediyeleri evde bıraktım. Ama babam yaptırdığı dişlerin elbette geri verecek değil. Başka hediyeler, yardımlar da aldı. Bu yüzden kaçtığım için babam kızmıştır bana. Ama ben de bir kere bile bana sormadan hepsinin beni Süleyman'a layık görmesine öfkeliyim açıkçası. Ferhat beni ilk Raiha ile Melut'un düğününde uzaktan görmüş. Ben onu hiç fark etmemiştim bile. Unutamamış. Böyle dedi bir gün. Duttepe'ye gelip yolumu kesti ve bana aşık olduğunu, benimle evleneceğini yüzüme söyledi. Benimle evlenmek isteyen ama bana yaklaşmaya bile cesaret edemeyen onca erkek varken onun böyle cesur davranması hoşuma gitti. Üniversiteye gidiyorum ama lokantacıyım dedi. Garsonum demedi. Numarayı nereden bulmuşsa Duttepe'de eve telefon ederdi. Süleyman'la Korkut yakalasalar dayaktan ağzını burnunu kanatır, kemiklerini kırarlardı ama Ferhat aldırmazdı. Yine telefon eder, benimle buluşmak isterdi. Vediha evdeyse telefonu ben açmazdım. Alo, alo, alo derdi Vediha ablam, bir gözü bende. Cevap veremiyor, aynı herif olmalı, dikkat et Samiha. Şehir maceraperest serseri dolu. Cevap vermezdim. Maceracı serseriyi hımbıl ve şişko zengine tercih ettiğimi Vediha da bilir, anlardı. Vediha ve babam evde değilse Bozkurt'la Turan'ın dokunması yasak olduğu için telefonu ben açardım. Ferhat telefonda az konuşurdu. Ali Samiyen stadının arkalarında bir yer vardı. Orada bir dut ağacının altında beni beklerdi. Eski at ahırları vardı orada. Yersiz yurtsuzlar kalıyordu içinde. Bir bakkal vardı. Ferhat bana bir şişe portakallı fuluku alırdı. Kapağının içindeki mantarın altında hediye var mı diye bakardık. Lokantacılıktan ne kazanıyor, birikmiş parası var mı, nerede oturacağız sormazdım hiç. Ben böyle aşık olurum. Ferhat ve arkadaşının taksisine binince hemen Gazi Mahallesi'ne gitmedik. Süleyman kamyonetiyle hala peşimizde ise şaşırtmaca vermek için önce cıvıl cıvıl Taksim Meydanı'nı döndük, Kabataş'a indik, denizin mavisini sevdim. Karaköy Köprüsü'nden geçerken gemilere, yolculara, arabalara heyecanla baktım. Hem babamdan, ablamlardan kopup bilinmez bir yere gittiğim için korkuyor, ağlamak istiyordum. Hem de bütün şehrin benim olduğunu, çok mutlu bir hayat yaşayacağımı yüreğimde çok açık bir şekilde hissediyordum. Beni sokağa çıkaracak mısın Ferhat, birlikte gezecek miyiz diye ona sordum. Sen istediğin kadar güzelim dedi Ferhat ama şimdi evimize gidiyoruz. Abla, inan çok iyi bir şey yaptın dedi taksiyi kullanan arkadaşı. Ateş edilince korkmadın değil mi? O korkmaz, dedi Ferhat. Eskiden taşlı tarla denen Gazi Osman Paşa'yı geçtik. Tozlu toprak bir yoldan yukarılara çıkarken dünya ev ev, baca baca, ağaç ağaç sanki eskiyormuş gibi hissettim. Yapılırken bile eski gözüken tek katlı evler, boş ve kederli arsalar, biriketten, tek tenekeden, tahta parçalarından yapılmış duvarlar ve gelip geçenlere havlayan köpekler gördüm. Yollar toprak, bahçeler geniş, evler seyrekti. Burası hem köy gibiydi hem de köyün aksine kapılar, pencereler, her şey İstanbul'da eski evlerden atılıp sökülüp getirilmişti. İnsanlar da buraya sanki bir gün İstanbul'da alacakları asıl evlerine gitmeden önce geçici bir süreliğine gelmiş gibi telaşlıydılar. Benim gibi hem solmuş lacivert pantolon hem etek giyen kadınlar gördüm. Başörtüsünü sıkı sıkıya bağlamış şalvarlı yaşlı teyzeler gördüm. Boru gibi bol pantolonlar, uzun etekler, pardesüler gördüm. Ferhat'ın kiraladığı dört duvar, iki pencere ev yokuşun ortasındaydı. Arka pencereden Ferhat'ın taşlarla çevirdiği uzaktaki arsa gözükürdü. Ferhat taşları kireçle boyadığı için yaz geceleri ay kocaman çıkarsa yattığımız yerden arsanın fosforlu bir hayalet gibi ışıldadığını fark ederdik. Ferhat, arsa bizi çağırıyor diye fısıldar, paramız iyice birikince orada yapacağımız evi anlatırdı bana. Evin kaç odalı olması lazım, mutfağa aşağıya mı bakmalı yoksa yokuş yukarı mı? Bana bunları sorar, ben düşünür cevap verirdim. Ona kaçtığım ilk akşam Ferhat'la elbiselerimizi çıkarmadan yattık ve sevişmedik. Bu mahrem şeyleri siz roman okurlarıyla dürüstçe paylaşıyorum çünkü okurun hikayemden insani ibret almasını diliyorum. Bir hafta hiç sevişmeden elbiselerimizle yattık. Bir gece pencerede bir martı belirdi. Deniz çok uzak olduğu için bundan Allah'ın bizi affedeceği sonucunu çıkardım. Ferhat'ın bakışlarından ona kendimi vereceğimi anladığını hissettim. Beni hiç zorlamadığı için ona saygım, sevgim artmıştı ama yine de 18 yaşıma gelince benimle belediye nikahıyla evlenmezsen seni öldürürüm dedim. Tabancayla mı, zehirle mi? Orasını ben bilirim dedim. Beni filmlerdeki gibi öptü. Hayatımda ilk defa bir erkekle dudaktan öpüştüğüm için kafam karıştı ve söze devam edemedim. Daha ne kadar var 18'ine? Bavulumdan nüfus kağıdımı gururla çıkarttım ve 7 ay 12 gün kaldığını söyledim. 17 yaşında hala kocaya varmadıysan evde kalmışsın demektir dedi Ferhat. Sevişirsek senin gibisine acır da Allah günah yazmaz. Bilmiyorum yazar mı yazmaz mı ama Allah bizi affederse burada saklandığımız için birbirimizden başka kimsemiz olmadığı için affedecek. Yo dedi Ferhat. Bu tepede çok akrabam, hısmım, tanıdığım var benim. Yalnız değiliz. O yalnız der demez ben ağlamaya başladım. Ferhat tıpkı babamın çocukluğumda yaptığı gibi saçımı okşayarak beni teselli etti. Neden bilmem, bu beni daha da ağlattı. Hiç de öyle olmasını istemezdim ama utana utana seviştik. Biraz sersemledim ama yeni hayatıma çabuk alıştım. Ablamları, babamın ne dediğini merak ederdim. Ferhat öğleye doğru evden çıkar, bizim köydekine benzeyen eski tozlu minibüslerle Gazi Osman Paşa'da içkili mürüvvet modern lokantasında garsonluk yapmaya giderdi. Sabahları evde televizyondaki üniversiteden dersleri izliyordu. Ferhat televizyonda dersi seyrederken ben de bakardım ekrandaki hocaya. Ders dinlerken yanıma oturma, kendimi veremiyorum derdi Ferhat. Ama yanına oturmasam da bu sefer tek odanın hangi köşesindeyim, sağa mı gittim, sola mı gittim, dışarıda kümesteki tavuklara ekmek için mi veriyorum merak eder ve derse kafasını bir türlü veremezdi. Nasıl sevişirdik, evlenmeden önce gebe kalmamak için neler yapardım, bunları size anlatmayacağım ama şehre indiğim zaman Raiha ile Mevlüt'ün tarla başındaki evlerine Ferhat'la haber vermeden gider, Raiha'yı anlatırdım. Arabasıyla pilav satmaya çıktığı için Mevlüt evde olmazdı. Birkaç sefer Vediha ablam da geldi oraya. Raiha bozayı hazırlar, tavuk kızartırken biz çocuklarla oynar, televizyona bakar, Vediha ablamın bir kız kardeşlerine verdiği öğütleri dinlerdik. Erkeklere hiç güvenmeyin diye söze girerdi Vediha ablam her seferinde. Sigara içiyordu artık. Samiha, sakın devlet nikahıyla evlenmeden önce Ferhat'tan gebe kalma. 18'ine gelince belediye nikahı kıymıyorsa bir dakika daha durma, Ferhat itinin yanında. Duttepe'de odan hazır. Raiha, sakın sen de ne Mevlut'a ne de Süleyman'a burada 3 kız kardeş buluşup gülüşüp eğlendiğimizi söyleme. Sigara ister misin? Sinirini öfkeni alır. Süleyman'ın hala öfkesi burnunda. Uygun bir kız bulamıyoruz ona. Hiçbirini beğenmiyor. Seni hala unutamıyor. Ferhat'ı da Allah korusun öldüreceğim diyerek burnundan soluyor. Vediha, Samiha, hadi siz şu bebeklere bakın da ben yarım saat sokağa çıkayım derdi Raiha. 3 gün oldu evden çıkmadım. İlk zamanlarda bizim Gazi Mahallesi her geri dönüşümde bir başka yermiş gibi gelirdi. Benim gibi kot pantolon giyen genç bir kadın tanımıştım mesela. Benim gibi istemediği adamla evlenmemek için bir başkasıyla kaçmıştı ve benim gibi başörtüsünü gevşek takıyordu. Malatyalı olduğunu ve polisle jandarmanın peşlerinde olduğunu söylemekten hoşlanan bir Kürt kadın vardı. Ellerimizde su dolu bidonlar çeşmeden eve yürürken bana böbreklerindeki ağrıyı, odunluktaki akrepleri ve rüyasında bile yokuş çıktığını anlatırdı. Gazi Mahallesi dimdik bir yokuştu. Her şehirden, her diyardan, her meslekten, çoğu işsiz, her kavimden, aşiretten, her dilden insan vardı. Tepenin arkasında bir orman vardı. Ormanın aşağılarında bir baraj ve şehre su veren yeşil renkli bir göl vardı. Alevilerle, Kürtlerle ve sonradan gelen mutaassıp Tarıki cemiyetiyle iyi geçinirsen, kimsenin evinin kolay yıkılmayacağı haberi çabuk yayıldığı için her türden adam ve kadın yaşardı yokuşta. Ama kimse nereli olduğunu açıkça söylemezdi. Ben de Ferhat'ın öğüdünü dinler, soranlara bazen oralı bazen buralıyım derdim. Ferhat Gazi Osman Paşa'ya gidiyor, Süleyman'ın korkusundan İstanbul'a hiç inmiyor. Benim indiğimi de bilmiyordu hiç, aramızda kalsın. Kazandığı parayı biriktirdiğini söylüyordu ama bir banka hesabı bile yoktu. O gidince ben tabanı toprak evi süpürüyor, yeri süpürdükçe evin tavanının yükseldiğini ilk ayın sonunda keşfettim. Yağmur yağmadığı zamanlarda bile akan damdaki kiremitlerin ve tenekelerin yerlerini değiştiriyor. Tek yaprağın oynamadığı bulutsuz sakin günlerde bile duvarlardaki kırık briketler, taşlar ve korkak kertenkeleler arasında deliklerden esen rüzgarı durdurmaya çalışarak akşamı ediyordum. Bazı geceler deliklerden rüzgar yerine kurt ulumaları gelir. Damdan da su yerine paslı çivilerle dolu çamurlu bir su akardı. Kış akşamları pencereden çıkan soba borusuna tüneyip turuncu renkli ayaklarını ve kıçlarını ısıtan martıların haykırışları, siyah beyaz televizyondaki Amerikalı haydutların ve polislerin seslerini bastırınca evde tek başıma korkar, köye dönen babamı düşünerek kederlenirdim. 18. ayrımın sonu, sayfa 230.